Osmanlılar. Osmanlı tarihine yeniden bakmak. Osmanlı İmparatorluğu tarihi bugün henüz yeterince anlaşılamamış ve meseleleri izah edilememiş durumdadır. Osmanlı tarihinin anlaşılabilmesinin önündeki engellerden birisi, kişi veya grupların günümüzdeki meselelerini çözebilmek için tarihte referans aramaları ve inanç alanları çerçevesinde tarihi hadiselere bakmalarıdır. Modern kavram ve kurumları tarihte aramaya kalkmak ve olmayacak benzetmelerle bulmak veya bulunmadığı için Osmanlı İmparatorluğunu tenkit etmek son derece hatalı bir davranıştır. Yine tarihteki hadise ve kurumları günümüzün mantığı açısından değerlendirmeye çalışmak da aynı şekilde yanlış bir hareket olmaktadır. Geçmişe ait bir kurum veya hadisenin o günün mantığına göre normal olabileceği düşünülmediğinden bazı kişiler akılları sıra bunları temize çıkarmak için tarihi tahrif etmektedirler. Bu tarzların her ikisi de tarihin anlaşılmasını tamamen önlemektedir. Osmanlı tarihine övmek veya karalamak için bakanların aslında bilimsel anlamda birbirlerinden farkları yoktur. Bu anlayıştakiler baştan iyi veya kötü diye nitelendirdikleri olayları, kişileri, düşündükleri kalıp içerisinde göstermek için tarihten delil toplarlar ve bunları analiz etmeden teorilerine dayanak yaparlar. Bir hadise hakkında gösterilen binlerce delil, onun kesin veya genel doğru olduğunu veya olmadığını göstermez. Binlerce örnekle yapılacak genellemeler her zaman aksi bir örnekle yanlışlanabilir. Karl Popper'in geliştirdiği bilim metoduna göre bir teoriyi doğrulayacak veriler kadar yanlışlayabilecek veri ve süreçlerin de dikkate alınması gerekir. Ancak sabit fikirlerle ve ideolojik olarak hareket edenler kafalarındaki şablonu ortaya koyup daha sonra buna uyacak verileri alt alta sıralarlar. Osmanlı İmparatorluğu ne kadar kötü bir devlet olduğu fikrinde olanlar, İmparatorluk tarihinde yaşanmış bazı olayların alt alta sıralayarak kanlı tarihi, zulüm tarihi gibi bilim metodolojisine ters eserler meydana getirmişlerdir. Aynısının tam tersi de Osmanlı tarihinin iyi yöndeki örnek olayları alt alta sıralanarak Osmanlı'nın fazileti, büyüklüğü şeklinde sunulmasıdır. Her iki anlayış bilimsel metotlara ters olduğu gibi tarihi anlamayı da zorlaştırmaktadır. Bilimsel bir temele dayanan araştırmada önce hadise anlaşılmalı, daha sonra ise izah edilmelidir. Eğer izah edilemiyorsa, niçin izah edilemediği izah edilmelidir. Yukarıda bahsettiğimiz zihniyette olanlar, kendi teorilerini haklı çıkarmak için yanlış zikredilen bazı olayları üzerine düşünmeden heyecanla alıp kullanırlar. Mesela 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi'nde yaşanılan Çeşme bozgununun meydana gelişi, bazı kitaplarda Osmanlı devlet adamlarının ne kadar cahil olduklarına dair bir örnek olarak zikredilmektedir. 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Rus donanması Baltıklardan hareket edip Cebel-i Tarık'ı geçerek Akdeniz'e gelmiş ve Osmanlı donanmasının büyük bir kısmını Çeşme'de bir baskın sonucu batırmıştır. Rus donanmasının bu yolla geldiğini haber alan Osmanlı yönetimi Akdeniz'den içeriye girecek bir boğaz olduğunu bilmediklerinden, yani Cebel-i Tarık'tan haberleri yok, bu bilgiye itibar etmemişlerdir. Bu malumat, Vasıf tarihindeki bir kaydın Hammer tarafından yanlış algılanmasından ve daha sonra gelenlerin de, örnek Bernard Lewis, bu olayı analiz etmeden, üzerine düşünmeden aynen zikretmelerinden kaynaklanmaktadır. Vasıf tarihinde Osmanlı devlet adamlarının Rus filosun o dönemdeki zayıf haliyle böyle bir harekatı gerçekleştiremeyeceklerini düşündükleri anlatılmaktadır. Akdeniz'de bir boğazın olduğunu bilmedikleriyle ilgili bir bahis yoktur. Bu bilgi Vasıf tarihinden olay aktarılırken Hammer tarafından ilave edilmiştir. Fas'a kadar hakim olmuş ve belli bir dönem Akdeniz'de söz sahibi olmuş bir devletin Cebel-i Tarık Boğazı'nın haberi olmadığını düşünmek biraz komik olmaktadır. Osmanlılar tarafından çizilmiş Akdeniz haritalarına şöyle bir göz atıldığında, Cebel-i Tarık'ın Osmanlılarla hiç de meçhul olmadığı anlaşılacaktır. Örnek, Piri Reis'in Kitab-ı Bahriyesi veya 1768 yılında çizilmiş Endorlu Mustafa'nın haritası. Ayrıca bu savaş yıllarında yazılmış eserlere bakılırsa, örnek, Ahmet Resmi Efendi'nin Prusya Sefaretnamesi, Cebel-i Tarık'ın bırakın bilinmemesini hem Batı'da kullanılan adıyla Cilbatar hem de Türkçedeki adıyla Septa Boğazı zikredildiği görülür. Belki bu bilgiye bir tarih kitabında rastlayan ve tarihçi olmayan birisi itibar edebilir. Ancak bunu bir Osmanlı tarihi uzmanı, Osmanlıların ne kadar cahil olduklarına bir delil olarak kullanmaya kalkarsa, Herhalde Osmanlı'nın sadece bir etiket olduğu rahatlıkla anlaşılacaktır. Osmanlı tarihini anlamada önemli bir hususta kullanılan kaynakların iyi bir şekilde analiz edilmesidir. Osmanlı hükümdarlarının ne kadar adil olduğunu ileri sürenlerin buna delil olarak gösterdikleri kaynaklardan birisi adaletnamelerdir. Mahalli yöneticiler zaman zaman kanunlarda bulunmayan vergileri halktan talep etmişlerdir. Merkezi otoritenin sarsıldığı dönemlerde mahalli yöneticiler halktan kanunsuz olarak nalbaha, selamlık, aylık, cerime, pişkeş gibi adlar altında vergi topladılar. Devletin ahalinin şikayetleri üzerine bu uygulamaları sona erdirmek için adaletname adı verilen fermanlarla bu işleri yapanları idamla tehdit etmesine rağmen mahalli yöneticilerin bu suistimalleri sona ermedi. Mahalli yöneticileri bu tür yollara sevk eden sadece daha fazla gelir elde etme isteği değildi. Bir kısım yöneticiler devletin onlardan aldığı dolaylı makam vergilerine caize, avaid, bohça ödeyebilmek için bu yola başvurmak zorunda kalmışlardı. Ancak bu uygulamalar halkı ezdi. Özellikle sınır boylarındaki halk kanunsuz olarak alınan bu tür vergilerle ezildiğinden İran'a veya Avusturya'ya kaçtı. Adaletnamelerin çıkma sebepleri iyi incelendiğinde halkın adalet içerisinde yaşadığı değil, çektiği sıkıntılar görülür. Osmanlı tarihiyle ilgili klişe haline gelmiş laflar vardır. Bir mevzu anlatılırken veya tartışılırken üzerinde hiç düşünmeden aynı şeyler tekrarlanır. Mesela Türklerin savaşta kazanıp masada kaybettiği sık sık tekrarlanan bir husustur. Sanki Türkler hiç diplomasiden anlamıyor, saflıkları ve bilgisizlikleri sebebiyle Avrupalı diplomatlar tarafından kandırılıyor gibi anlatılır. Osmanlı İmparatorluğu'nun son zamanlarında bazı savaşlara galip gelinmesine rağmen 1897 Yunan Savaşı gibi yapılan antlaşmalardan kayıpla çıkılmıştır. Ancak bunun sebebi Osmanlı diplomatlarının maharetsizliği değil, İngiltere, Fransa ve Rusya gibi devletlerin baskılarıdır. Osmanlı tarihi boyunca yapılan anlaşmalar, görüşme süreçleri ve uygulamaları ile birlikte iyi incelenirse çok maharetli diplomatların olduğu ve birçok antlaşmanın Osmanlı lehine neticelendirildiği görülür. Mesela 1606 Zitvatorok Antlaşması'nda Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu'na elinde bulunan Macar toprakları için bir kalemde ve son defa olarak bir meblağ ödemeyi kabul ettirmiş, ayrıca Kayser unvanının padişaha denk düşürme başarısını göstermişti. Ancak Avusturya'nın bu kazançlarının geçerli bulması için 30 yıldan fazla zaman geçmesi gerekti. Avusturya hükümdarının Kayserliği hemen tanınmamış, yazışmalarda alternatif unvanlarla geçiştirilmiş ve haraç adı altında her yıl para talep edilmeye devam edilmiştir. İkinci Viyana kuşatmasından sonra meydana gelen ve 16 yıl süren savaşlarda büyük bir mağlubiyete uğrayan Osmanlı İmparatorluğu 1699'da Karlofça Antlaşması'nı imzalamak zorunda kalmıştı. Bu antlaşmanın görüşmelerinde Osmanlı İmparatorluğu'nu temsil eden Reisül Küttab Rami Mehmet Efendi, müzakerenin bütün safhalarında soğukkanlılığını koruyup sabır göstererek her meseleyi en ince detayına kadar incelemiş ve bu antlaşmanın olabildiğince Osmanlı İmparatorluğu lehine sonuçlanmasını sağlamıştır. Osmanlı İmparatorluğu tarihindeki en ağır antlaşmalardan birisi olan Küçük Kaynarca Antlaşması'nın Rus hüneri ve Osmanlı beceriksizliği olduğu hükmü 2 asırdır boş bir hikaye olarak süre gelmiştir. Ancak bunun böyle olmadığı Davison'un yaptığı araştırmalarla ortaya çıkmıştır. İmparatorluğun son yüzyılında zayıf durumuna rağmen Avrupa'nın büyük devletler arasında dengelerden istifade ile ayakta kalması en önemli pay devletin kendi zafiyetini anlayıp Avrupa'nın durumunu ve dengelerini bilerek gerçekçi bir dış siyaset izleyen Osmanlı devlet adamlarınındır. Osmanlı tarihindeki üzerine düşünülmeden tartışılan konulardan birisi de matbaanın Türkiye'ye geç gelmesi meselesidir. Bu mesele tartışılırken İstanbul'da bulunan 90 bin hattatın buna engel olduğu anlatılır. Bu bilgi üzerinde araştırma daha yapmadan bir an düşünülse böyle bir şeyin mümkün olamayacağı rahatlıkla anlaşılır. Bırakın 90 bin hattatı, belki İstanbul'daki esnafların tamamı bu kadardır. Yine matbaanın gelmemesi tartışılırken geldi de ne oldu diye sorulmaz. Matbaanın kurulmasından İbrahim Müteferrika'nın ölümüne kadar geçen yaklaşık 20 yıllık dönemde Müteferrika'nın gayretleriyle 17 kitap 23 cilt basılabilmişti. Müteferrika'nın ölümünden sonra ise yalnızca bir kitap basıldı ve ondan sonra matbaa 46 yıl faaliyetini ara verdi. Bu durum matbaanın kurulmasının yanı sıra faaliyetinin de tamamen İbrahim Müteferrika'nın gayretleriyle yürüdüğünü, ancak buna karşılık toplumda kitap basımına fazla bir rağbetin olmadığını açıkça gösterir. Türkiye'de matbaanın giriş giriş hep tartışılmış, fakat matbaanın girişinden sonra ne olduğu üzerinde fazlaca durulmamıştır. 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu'nda basılan kitap çeşidi 50'yi bulmazken, aynı asırda Japonya'da 10 bin çeşit kitap basılmıştır. Üstelik bu yüzyılda Japon kalkınması henüz başlamamıştır ve Avrupa'da basılan kitap çeşidi de Japonya'dan çok daha fazladır. Türkiye'ye matbaanın gelişi ele alınırken toplumsal talebin ve altyapının ne ölçüde olduğunun iyice incelenmesi ve bunun gecikmeye ne kadar tesir ettiğinin belirlenmesinin bu konuyu daha iyi açıklayacağı kanaatindeyiz. Yoksa matbaanın açılmasına üzerinde düşünmeden hiçbir zaman olmamış 90 bin hattatın veya din anlayışının engel olduğunu iddia edilmesi bu mevzuyu izah etmeyecektir. Tarihteki hadiseleri anlamak için bakış açısı son derece önemlidir. Mesela bazı Türk tarihçileri Osmanlı'nın eşkıyaları affedip devlet kademelerine görev vermesini acizlik olarak yorumlarken, bir Amerikalı araştırmacının Fransa ile Osmanlı İmparatorluğunu mukayese ederek yaptığı incelemede eşkıyaların affının ve bir makam verilmesinin devletin aczini değil, kuvvetini ve idaresini sürdürme kabiliyetini gösterdiği sonucuna varılmaktadır. Fransa'da merkez kenar dengesindeki ciddi kaymalardan dolayı isyanlar meydana gelmiş ve bu isyanlar zorla bastırılmıştır. Osmanlı İmparatorluğu ise toplumsal sınıfların çoğunu manipüle ederek büyük isyanların çıkmasını engellemiştir. Eşkıyaları affederek devlet kademelerinde görevlendirmiş, böylece kenardaki kuvvetlerin merkez içerisinde erimesini sağlamıştır. Osmanlıların tarzı hem daha insani hem daha devlet menfaatinedir. Surayya Frakuye'nin Osmanlı'nın Haç güzergahındaki bedevilerle anlaşmasının izahı da aynı şekildedir. Çölde eşkıyalık yapan bedevilere bazı hediyeler verilmek suretiyle fazla bir kuvvet bulundurulmadan Haç yolu emniyeti ve Osmanlı İmparatorluğu'nun o topraklardaki meşruiyeti sağlanmıştır. Osmanlı tarihi gerek tarih öğretiminde okutulan ders kitaplarında, gerekse tarihle uzmanlık derecesinde uğraşmayan insanlar için yazılan ansiklopedi, dergi vesaire gibi eserlerde çoğunlukla 100-200 sene önce ortaya konulmuş bilgilerle ifade edilmektedir. Ülkemizde oldukça gelişmiş bir bilim dalı olan Osmanlı tarihi üzerine yapılan akademik çalışmalar kamuoyuna ulaşamamaktadır. Çeşitli zamanlarda tenkit edilen, yanlışlığı ortaya konulan bilgiler ne yazık ki doğruymuş gibi kamuoyuna ve öğrencilere eski halinde nakledilmektedir. Osmanlı tarihi hakkındaki genel bilgilerimizin belirli bir şablon haline gelmesinin ilk kaynağı Hammer'in yazdığı ve çağına göre oldukça ileri olan Osmanlı tarihidir. Bu eser gerek Avrupa'da gerekse Osmanlı İmparatorluğu'nda daha sonra yazılan eserleri oldukça etkilemiştir. Osmanlı tarihi hakkındaki bilgilerimizle ilgili şablonun ikinci kısmı ise Ahmet Refik Paşa'nın Rüşdiyeler'de Osmanlı tarihini okutulması için yazılmış ilk ders kitabı olan ve ilk iki baskısını Tarihi Osmani 1869'da, sonraki baskılarını ise Fezleki Tarihi Osmani adıyla yapan eseriyle oluşmuştur. Bu eser de kendisinden sonra yazılan Osmanlı tarihi kitaplarına büyük ölçüde tesir etmiştir. Bundan sonra ise Ahmet Midhat, Mizancı Murat, Abdurrahman Şeref ve Mustafa Nuri Paşa gibi kişilerin ve daha sonra da Ahmet Refik'in yazdıkları Osmanlı tarihi hakkındaki bilgi ve kanaatlerimizi meydana getiren en önemli kaynaklar olmuşlardır. Bu bahsettiğimiz yazarların eserlerindeki bilgiler Cumhuriyet döneminde yazılan birçok kitapta ve ders kitaplarında da benimsenerek kullanılmış ve böylece yaygınlık kazanmıştır. Bilhassa Hammer'in Osmanlı İmparatorluğu hakkında oluşturduğu bazı genellemeler ve daha sonra imparatorluğun son zamanlarında Osmanlı tarihlerinden, kroniklerden çıkarılarak diğer kaynaklarla pek fazla karşılaştırılmadan nakledilen bilgiler ve Osmanlı tarihini anlamak için oluşturulan şablonun sonraki yazılan kitaplarda da bazı ufak değişikliklerle tekrarlarına günümüze kadar gelmiştir. Ancak son 40-50 yılda ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmalar bu bilgilerin hatalı olduğunu ve Osmanlı tarihine bakış açımızın ve bilgilerimizin değişmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Ancak burada da en önemli mesele ilk öğrenilen bilginin kesin, değişmez, mukaddes bir değer olarak algılanmasıdır. Bunun örneklerine yıllardır anlattığım Osmanlı tarihi derslerinde defalarca şahit oldum. Yıllar önce bir derste Osmanlıların Amerika'nın keşfinden ne şekilde haber olduklarını anlatırken, Pir Reis'in haritasının genellikle bilindiği gibi oralara çizilmediğini, 20'den fazla haritanın kullanılarak meydana getirildiğinden bahsetmiştim. Fakat bu bilgilerin Pir Reis'in haritasının üzerindeki notları onlara gösterip okunmama rağmen bazı öğrencilerim tarafından ısrarla kabul edilmediğini gördüm. Osmanlı tarihiyle ilgili kalıplaşmış bilgilerimizin içerisinde en zararlısı imparatorluk tarihinin çağlara taksimidir. Son derece yanlış noktalardan hareket ederek kuruluş, yükseliş, duraklama, gerileme, çöküş biçiminde yapılmış olan bu dönemlendirme Osmanlı tarihinin anlaşılmasındaki en önemli engellerden birisidir. Osmanlı tarihinin bu şekilde çağlara taksim edilmesinde dönemlerin ayrılma noktalarına baktığımızda devletin bir canlı gibi doğup gençlik ve orta yaşlılık dönemlerinden sonra ihtiyarlayarak öldüğü şeklindeki bir noktadan hareket edildiği anlaşılmaktadır. Yine bu taksimattaki dönemlendirmenin Osmanlı askeri gücünün gelişim ve zayıflamasının paralel olduğu açıkça görülmektedir. Askeri başarılar ve mağlubiyetler dönemlendirmede esas kriter olarak kabul edilmiş, Osmanlı tarihindeki diğer cephelere dikkat edilmemiştir. Bu şemaya göre 16. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı tarihi devamlı bir gerilemeye şahit olmuş ve hemen hemen hiç iyi bir şey gerçekleşmemiştir. Osmanlı İmparatorluğu'nun askeri gücünün yanı sıra bütün müesseseleri tefessür etmiş gibi yorumlanmaktadır. Bununla birlikte Osmanlı tarihi ile ilgili son yıllarda yapılan akademik tarih çalışmalarında imparatorluğun 16. yüzyılın sonlarından itibaren değişen dünya şartlarına paralel olarak kendi yapısını değiştirdiği yönünde bir görüş hakim oldu. 17. yüzyılın ortalarına gelindiğinde imparatorluğun klasik şeklinden tamamen farklı yeni bir devlet yapısı ortaya çıkmıştı. Klasik yapıda meydana gelen bu değişiklik devrin nasihatname literatüründe bozulma olarak algılanmış ve bu fikir 20. yüzyıldaki tarih araştırmacılarına da intikal etmiştir. Halbuki yukarıda bahsettiğimiz gibi son 30 yılda yapılan çalışmalar bunun böyle olmadığını açıkça ortaya çıkarmıştır. Bunlara göre Osmanlı klasik düzenindeki değişmeler bozulma değil, yeni şartlara intibaktır. Çözülme ve gerileme terimlerinin yerine buhran ve dönüşümün kurulması daha uygundur. Esasen Osmanlı İmparatorluğu da karşılaştığı bu buhranı atlatıp 300 yıl daha devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu askeri açıdan en kuvvetli dönemini 16. yüzyılda yaşamıştır. Ancak devletin diğer müesseselerinde durum bu şekilde değildir. Birçok sahada en önemli eserler daha sonraki yüzyıllarda verilmiştir. Yine imparatorluğun teşkilatlanmasında ve bunun bir düzen içerisinde yürümesinde en önemli görevi üstlenen Osmanlı bürokrasisi 16. yüzyılda yeni yeni gelişmeye başlamış ve 18. yüzyılda zirve dönemine ulaşmıştır. Osmanlı bürokrasisinde 16. yüzyıldan sonra bir gerilemeden değil, tam tersine bir ilerlemeden söz edilebilir. Osmanlı vesikalarının incelenmesi 18. yüzyılda bürokrasinin daha profesyonel ve araştırmacıları hayrete düşürecek bir mükemmeliyette çalıştığını göstermektedir. Ayrıca Osmanlı İmparatorluğu'nda bulunmuş olan Avrupalı diplomatlar da bu durumu eserlerinde zikretmişlerdir. Mesela 1747-1767 yıllarında İstanbul'da görev yapan İngiliz elçisi James Porter şunları söylemektedir. Babıali'de birkaç kalemde doğru ve dikkatli olarak yapılan işlerle rekabet edebilecek hiçbir Hristiyan güç yoktur. İşler çok büyük bir titizlikle yapılır. Her bir önemli belgede kelimeler dikkatle ve anlam daima göz önünde bulundurularak kendi menfaatlerini zedelemeyecek şekilde seçilirdi. Yılı bilinmek kaydıyla en eski tarihi belgeler dahi Babel'de bulunabilir, çıkmış her irade ve her kanun hemen elde edilebilirdi. Nitekim 1780'li yıllarda 5 sene Osmanlı İmparatorluğu'nda kalmış olan Toderi'nin şu gözlemleri de dikkat çekicidir. Sayılar ilmine pek düşkündürler. Öyle iyi yetinmişlerdir ki en iyi Avrupalı aritmetikçileri bile hayrete düşürürler. Yıllık geliri 2,5 milyar akçe olan devlet bütçesini bir akçelik hataya düşmeden ustalıkla kayıtlara geçirirler. Çok kısa ve sade bir metotla çok hızlı hesap yaparlar. Bizim 4 tabaka kağıtla 2 saatte yaptığımız hesapları onlar bir tabaka kağıt üzerinde birkaç dakikada yapıverirler. Toderi'nin bu görüşleri Osmanlıların üçgen iç açılımı bilmedikleri yönündeki bilgilere pek uymamaktadır. Osmanlı ticari hayatı ve üretimi de 16. yüzyıldan sonra devamlı geriliyor ve Avrupalı devletlerle hiç rekabet edemiyor gibi algılanmıştır. Ancak durum bu konuda da böyle değildir. Suriye, Frakya'nın Ankara ve Kayseri'deki ev sahipliğiyle ilgili araştırması 17. yüzyıl boyunca bu iki şehrin bir çöküş yaşamadığını ortaya çıkarmıştır. Yaşanılan büyük buhrana rağmen Anadolu'nun bazı kesimleri 17. yüzyılın ortalarında toparlanmış, 1700 ile 1770 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun pek çok bölgesi belirgin bir ekonomik canlanma yaşamıştır. Mesela 17-18. yüzyıllarda Tokat'ta sanayi üretimi ve ticaret altın devrini yaşamaktaydı. Üretilen mallar Avrupa'nın çeşitli yerlerine ihraç ediliyordu. Kaldı ki 19. yüzyılda dahi Osmanlı İmparatorluğu imalat sektöründe Avrupa karşısında tamamen havlu atmamış, onunla mücadele etmiştir. Süreyya Faraki'nin belirttiği gibi Osmanlı tarihçileri artık Osmanlı Devleti'nin iç tutarlılığını kaybedip siyasi aradan kaybolmasıyla değil, Osmanlı Devlet ve toplumunun ilk büyük buhranı atlatıp 300 yıl kadar bir süre devam etmesini sağlayan mekanizmalarla ilgilenmektedirler. Mehmet Genç'in Osmanlı tarihinin siyasi sınırlarının genişleme daralma temposuna göre yaptığı şu ayrımla ilgili yorumu da oldukça dikkat çekicidir. 1. Genişleme dönemi 1300-1683. 2. Geri çekilme, daralma dönemi 1683-1922. Özellikle ikinci dönem için yaygın kanaatlerin aksi bir görüştedir. Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'dan geri çekilme döneminin genişleme döneminden daha başarısız olmadığı, hatta bir bakıma daha başarılı sayılması gerektiği iddiasındadır. Zira bu dönemde sanayileşmemiş Osmanlı İmparatorluğu, sanayi devrimi gerçekleştirmiş Avrupa'ya karşı yaklaşık 2 asır direnebilmiştir. Tarihte dönemleri ayırma meselesi son derece önemlidir. Ancak Osmanlı tarihinin bugün kullanılan dönemleştirilmesi son derece anlamsızdır ve yanlış tefsirlere sebebiyet vermektedir. Osmanlı tarihinde olup bitenleri anlamaya yardımcı olmak yerine tam tersi bir duruma yol açmakta, anlamayı zorlaştırmaktadır. Bu taksimatın reddedilip yeni bir dönemlendirmenin yapılması Osmanlı tarihçiliğinin en elzem meselelerinden birisidir. Bir devletin veya milletin tarihini dönemlere ayırırken kesintiye uğramamış bir süreklilik çerçevesi içerisinde önemli dönüm noktalarının tespiti yapılacak ilk iştir. Osmanlı tarihinde yeni bir dönemlendirmeye gidilirken de devlet, toplum ve iktisadiyattaki değişimlerin göz önünde bulundurulması gerekir.